Selam. Bu bölümde bu sanal gerçeklik gözlükleri ve cihazlarıyla yeni bir devrimin başlangıcında mıyız yoksa bu bir trend mi? Bunu tartışacağız. Dolayısıyla hazırsan başlıyoruz. Merhaba, ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Apple resmi web sitesinde Apple Vision Pro şöyle tanımlıyor. Apple Vision Pro, Apple'ın ilk uzamsal bilgisayarıdır. Buradan ne anlamalıyız? Buradan öncelikle Vision Pro denen bu cihazın, bu ürünün bir kere kendi başına çalışabilen bir bilgisayar olduğunu anlıyoruz. Bu cepte. Peki uzamsal kavramından neyi anlamalıyız? Şimdi uzamsal biraz şöyle bir şey teorik olarak. Cisimlerin ve canlı varlıkların aslında hacim ve ağırlıkları başta olmak üzere tüm özelliklerine uzamsal deniyor. Yani uzamsal bilgisayar dediğimizde 3 boyutun bile ilerisine uzanan bir dünyayı bize sunan bilgisayarlardan bahsediyoruz gibi oldu. Ya karışık mı oldu biraz? Şunu mutlaka söylemeliyim. İster sanal gerçeklik gözlüğü diyelim, istersek işte karma gerçeklik. Kavramlara takılmadan şunu söylemeliyim. Apple veya Meta'nın, yani işte Facebook aslında eski ismiyle, bu cihazlarını kullanmadan bu deneyimi tarif etmek çok da kolay değil. Yine bu arada Apple'ın resmi web sitesinde Apple Vision Pro ile ilgili şu şekilde bir devam cümlesi var. Vision Pro dijital içeriklerle fiziksel alanı devrimsel bir şekilde bir araya getirir. Yani aslında fiziki dünyayla sanal dünyayı iç içe, ikisinin iç içe geçtiği bir dünyadan bahsediyoruz. Bu arada Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un ölümünden sonra şirketin nasıl bir rotaya gideceği falan çok büyük soru işaretleri vardı. İşte 2011'den bahsediyoruz bu arada. Burada önemli bir şey var, bilgi var. Şeyden de biraz böyle Apple tarihi gibi olmasın ama yani işte bu 2011'de Steve Jobs'un ölümünden sonra işte Tim Cook, onun ekibindeki Tim Cook çok büyük tartışmalarla göreve geldi vesaire. O günden bugüne kadar da her yeni ürün lansmanları Steve Jobs'la kıyaslandı. İşte Jobs olsa böyle yapmazdı, şöyle yapardı vesaire gibi. O zamandan bu yana Apple şimdiye kadar hiç böyle bu kadar yeni bir ürün kategorisi duyurmamıştı. Yani işte iPad vardı, işte zaten işte iPad, işte iPod yok artık, iPhone'lar var, işte Mac'ler var, MacBook'lar var vesaire. Bu yüzden Apple'ın CEO'su Tim Cook hiç yani şaşırmayacağımız bir şekilde tabii ki Steve Jobs'la kıyaslanmaya başladı o günden bu yana. Ama kaynaklardan öğrendiğimiz kadarıyla son Apple Vision Pro'nun lansmanıyla birlikte diyelim. İlk iPhone'u duyurduğunda Steve Jobs, yani 2007'de, meğerse Apple Vision Pro benzeri bir ürünün patentini almış. Yani üzerinden yaklaşık 20 yıl geçmesine rağmen bu kadar ilerisini görebilmek gerçekten muazzam zaten. Steve Jobs'un söyleyecek çok bir şey yok herhalde. Şimdi Apple tarihinde dediğim gibi çok kaybolmadan konuya girelim. Bir kere en sonunda söyleyeceğim, başta söyleyeyim. Bu cihazlar bizim hayatımızı değiştirecek mi? Cevap kocaman bir evet. Peki bir devrimden mi bahsediyoruz? Cevap yine kocaman bir evet. Şimdi diyebilirsin ki iyi de hala gündelik hayatımızda yok bu cihazlar. Ne devrimi? iPhone'un ilk çıkışı az önce işte 2007'di. O yıl çoğu insan dalga geçiyordu iPhone ismiyle bile. Bugün herhalde akıllı telefonun hayatımızdaki önemini konuşmaya kalksak şu an burada mesela çok saçma olur değil mi? Tabii aradaki fark hani artık devrimler eskisi gibi de değil. Çok hızlı oluyor. Orada seneler olan şey aslında burada aylar, hatta yapay zeka düşünce günler içerisinde oluyor bazı şeyler. İşte yapay zeka, karma gerçeklik. Benim derdim bu devrim için geç kalmaman ve bu devrim neden önemli bunu doğru anlatabilmek aslında sana. Ha diyebilirsin bu arada nasıl bu kadar eminsin veya sen misin bunu en doğru anlatacak kişi? Orada da haklısın tabii ama burada lütfen iki kısa örnek vermeme izin ver. Biri, ilki daha doğrusu yaklaşık işte 15 seneyi geçti herhalde. Dijital devrimi bir şekilde gördüm veya hissettim, nasıl düşünmek istersen öyle. Ve tüm kariyerimi işte bu sosyal medya ve dijital devrim denen şey üzerine inşa edebildim. Oradaki o yani öngörü mü dersin, hissettin mi dersin, şanslı mıydın dersin, hangisini istersen ama... Şimdi ise yine çok benzer bir şeyin başındayız. Hatta başında aslında geçiyoruz gibi. Ve bu yeni devrimin bağıra bağıra geldiğini görüyorum. Ve kendim için bu alanda farklı fırsatlar yaratıyorum. Bu arada hani ortağı olduğum şirketler üzerinden vesaire falan. Ama senin de bu koşullar içinde neler yapabileceğini düşünmeni istiyorum. Gerçekten hani bu bölümdeki bütün amacım aslında bu. Şimdi bu arada bu karma gerçeklikle alakalı bir hype tabii ki var. Ama bu konu tabiri caizse çok seksi bir konu. Çok ilginç bir deneyim sunuyor bir kere. Yani şimdiye kadar o gözüyle takıp da doğru deneyimi yaşarken vay çok iyiymiş veya benzeri haricinde bir tepki veren birini görmedim. Ve hani şöyle düşün, çok fazla etkinlikte veya iş toplantılarında insanlara denettiriyorum yani bu gözlükleri ve oradaki deneyimleri. Dolayısıyla hani bu konuda güvenebilirsin. Bir de bu konuda bir önemli bir veri var. Biraz böyle makroekonomik gibi olacak ama çok önemli olduğuna önemli olduğunu düşünüyorum ve çoğu yerde de bunu anlatmaya çalışıyorum. Dünyanın en büyük yatırım ve fon şirketlerinin başında gelen 3 tane şirket var. Bu şirketlerin adını çoğu insan çok umursamaz veya bilmez. Vanguard, BlackRock ve State Street. Şimdi bunlar aklına gelebilecek birçok büyük başka çok bilinen şirketin ana ortakları. Yani Nike gibi, Apple gibi, işte Meta gibi, Microsoft, Netflix, Disney, Exxon falan gibi birçok farklı sektörde şeyleri var. Bu şirketler o kadar büyükler ki yani yatırımcısı oldukları firmaların bu kadar büyük bir yanlış yapmalarına izin vermezler. Bu arada fark ettiysen hem Apple hem Meta'nın ortakları aynı kişiler dedim az önce. Ya bu da bu arada gizli bir bilgi değil. İşte mesela Yahoo Finance veya istediğin bir finans web sitesine girerek bu tüm halka açık şirketlerin paydaşlarını yani işte shareholders diye geçiyor orada. Tıkladığın zaman zaten tamamen halka açık bilgiler. Hepsini görebiliyorsun sıralamada. Dolayısıyla Facebook gibi bir şirketin adını Meta'ya çevirip sanal veya işte karma gerçeklik tarafında bu kadar yatırım yapıyorsa, aynı şekilde Apple da bu kadar inovatif bir ürün çıkarıyorsa, bu ürünlerin veya bu şirketin hata yapmana izin verme olasılığı yok gibi bir şey. Ekonomide işte makro ekonomide makro ölçekte aslında too big to fail diye bir kavram vardır İngilizce'de. Yani Türkçe'ye şey gibi çevirebiliriz. Batamayacak kadar büyük şirketler. Bunlar onlar. Ve bu şirketler yani bu hype'ı mutlaka en üst noktada tutacaklar yani. Hani bu biraz karanlık gelebilir hani gerçekte olmayan bir teknolojiyi hype'la ama bu zaten çok iyi bir teknoloji. Ama bir yandan da bu tarafı da var yani. Dolayısıyla bu teknoloji bir trend değil. Hani bayağı geleceğimiz hatta hani o gelecek dediğimiz şey de aslında bugün başladı bile. Biraz da sana şeyden bahsetmek istiyorum. Bu Apple Vision Pro işte bu hype'ını vesaire falan görüyoruz ama biraz da Meta'nın bu Quest adlı karma ve sanal gerçeklik gözlükleri var. Bir kere Apple'ın Vision Pro'suna göre çok çok daha uygun fiyatlı bir ürün. Ben bölümü kaydederken yani bir adet Apple Vision Pro fiyatına yaklaşık 6 tane falan 6-6,5 tane falan Meta Quest'in yine bu bölümü kaydederken son ürünü olan Meta Quest 3'ten alınabiliyor. Dolayısıyla Meta'nın ürünü de bu arada şöyle bir şey düşünebilirsin. Şu anki çoğu akıllı telefonun birçoğundan daha ucuz bir fiyata sahip. Yani Türkiye fiyatından bahsediyorum bu arada. Ama tabii şunu da belirtmem lazım. Sonunda Pro olan modeller, yani Apple'ın Vision Pro'su, Meta'nın da aynı şekilde Quest Pro'su var. Bu Quest Pro denen ürün de bunlar yüksek fiyatlı ve bu cihazlar daha çok profesyonellere yönelik cihazlar. Dolayısıyla az önce bahsettiğim Meta'nın bu Quest 3'ü hem fiyatı hem de özellikleriyle oldukça rekabetçi bir fiyata sahip. Hatta bir şey de bir gene dedikodu diyelim. Apple Vision'ın Pro olmayan versiyonu üzerinde de Apple zaten çalışmaya başlamış ve hani çok geçmeden aslında Pro olmayan versiyonun da piyasaya bir şekilde çıkacağı ve işte bununla alakalı şeylerin hızlandığıyla alakalı bazı dedikodular da mevcut. Peki Hakan tamam anladık bunları da hani ne yapacağız bu cihazlarla dersen en eğlenceli bölüme geldik. Uzun bir süredir hem bu işte karma gerçeklik gözlüklerini deneyimleyen hem de bu cihazlara iş yapan ve içerik üreten bir yapının da ortağı olmam sebebiyle çok farklı yönlerden bakabildiğimi düşünüyorum. Bu söylediklerimi de ukalalık olarak algılama. Zaten hani önceki bölümde dinlediysen az çok hani beni biraz tanıyorsundur. O kadar fazla marka ve şirkete hem Türkiye hem de globalde o kadar farklı projeler yapıyoruz ki. Yani sana anlattıklarımı hangi tecrübe filtresiyle veya hangi tecrübelerden geçirerek, hangi tecrübelere istinaden sana aktarmaya çalıştığımı bilmenin sana daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki bütün bunu dinledikten sonra karar tabii ki senin. Şimdi 5 maddede bu cihazların bana göre en önemli noktalarını sıralamama izin ver lütfen. İlki bu cihazlar en başta da anlattığım gibi aslında yeni nesil bilgisayar bunlar. Yani evet, bilgisayar dediğimiz zaman ne anlıyoruz şu an? Sabit ekranlı cihazlardan bahsediyoruz değil mi? Ekranları sabit, klavyeleri var vesaire. Bilgisayar dediğimiz sabit ekranlı cihazların yerini alacak bunlar önümüzdeki yıllar içerisinde. Yani gözlüğü takıp işte fiziki dünyayı da rahatlıkla görebileceğimiz bir ortamda istediğimiz adette ve büyüklükte farklı ekranlar oluşturarak, biri küçük, biri büyük, biri işte şimdinin işte 100 ekranı, 1000 ekranı, nasıl bir ekranda izlemek istiyorsak veya izleyebiliyorsak aslında aynı anda çalışıp film izleyip veya internetten bir şey araştırabileceğiz. Şimdi buna ne gerek var dersen, şu an aynı anda kaç ekrana baktığını bir düşün istersen. En az 2 ekran ya şu an kullandığın. Bir tane ekran yetmiyor şu an sana. Ya TV ya televizyon ekranı, bir büyük ekran veya telefon veya bir bilgisayar ekranı veya telefon ya veya tablet ve telefon. Birden çok ekran zaten şu an kullanıyoruz. Bir ikincisi, ikinci madde. Hani bu bilim kurgu filmlerinde insanlar dışarıda gezerlerken işte kulaklarına bir dokunurlar, işte birini ararlar, işte telefon gibi olur o. İşte bir konuda bir bilgiye ihtiyaçları olur veya bir asistan onlara yardım eder. İşte bu gözlerinde böyle hani sanal bilgiler akar vesaire falan. Şimdi bunlar gerçek olduğu günler yakın değil artık. Burada şu an. Geldi yani. Şu an aktif olarak bunlar kullanılabiliyor. Bir örnek verelim. Karma gerçeklik gözlüğünü taktın. Mutfakta yemek yaparken bir yandan da yapay zeka ürünleri tanıyıp havucunu, bezelyeni, işte ne varsa işte elinde. Onları tanıyıp sana şu yemeği şu şekilde yapabilirsin diye öneriler sunmasından bahsediyorum. Bu gelecek değil. Bu bugünün teknolojisi. Ben bu gözlükleri takmak istemem diyebilirsin ama şu an akıllı telefon kullanmak istemiyorum demek gibi olacak bu yani. Çok yakında. Tabii ki kullanmayabilirsin bu arada ama sana sağladığı faydaları da tabii ki elinin tersiyle itmiş oluyorsun. Tabii ki yine karar tamamen senin. Üçüncü madde. Eğer modellerin görseline baktıysan yıllar içerisinde sürekli küçüldüler ve küçülmeye de devam ediyorlar. Bu cihazların gerçek gözlük boyutlarına gelmeleri öngörülüyor ama tabii bunun için ciddi Ar-Ge çalışmaları yapılıyor vesaire. Tabii yıllardır yapılıyor, yapılmaya da devam ediyor ama hatta bunlar işte lens olarak gözümüze takılabileceği versiyonlardan bahsediliyor. Yani kabul, hani lens gibi o kadar küçük bir şeyde böyle bir implementasyon yapmak çok yakın gelecekte mümkün olmayabilir ama boyutlar sürekli küçülmeye devam ediyor ve edecek. Dolayısıyla bu da kullanımı daha fazla tetikleyecek ve arttıracak bir şey gibi düşünebilirsin. Dördüncü konu, benim çok önem verdiğim konulardan bir tanesi, sağlık. Şimdi bu gözlükleri takarsak artık evden çıkmayız, hareket etmeyiz gibi bir algı, bakış açısı olabilir. Bu bir noktaya kadar doğru olabilir ama şimdi içerisinde o kadar farklı vücudu çalıştıran egzersiz veya oyun veya farklı uygulamalar var ki. Şimdi normalde bilgisayar başında hareketsiz oturmaktan dolayı birçoğumuzun farklı rahatsızlıkları var malum. İşte fıtıklar, karpel tüneller, bilmem neler vesaire falan. Bu cihazda bir oyun oynamayı dene. Yani nasıl ter atıp nasıl efor harcadığına inanamazsın. İşte geçen günlerde kılıç kullandığım böyle bir oyunda resmen böyle egzersiz yapmış gibi öyle bir ter attım ki. Bu arada hiç fark etmeden de böyle bir saat mi sürdü? En son şarjımı bitiyordu falan, öyle bir şey oldu falan. O kadar eğlenceli bir biçimde ter atıyorsun ki yani ve spor yapmış oluyorsun ki. Yani bilmiyorum ama spor salonları falan farklı bir şey evrilmek zorundalar. Yani çünkü fitness ve egzersiz uygulamalarından gözlükler bazı hareketlerimizi takip ediyor bu arada içinde. Dolayısıyla hani yaptım gibi kandıramıyorsun da. Orası da çok eğlenceli. Dolayısıyla o egzersiz yapılacak gibi bir noktaya geliyoruz. Sağlık konusunu çok uzatmak istemiyorum ama yine yani bir konu daha var bu başlık altında bence. O da meditasyon tarafı. Meditasyon uygulamaları ve rahatlama uygulamaları diyelim biraz daha. Bu uygulamalar da o kadar bütünleşik ve böyle işte immersive diye geçiyor aslında. Böyle bir o kadar güzel bir deneyim sağlıyor ki beyin zaten gördüklerini tamamen gerçek sandığı için çok bütünleşik ve çok sakinleştirici bir deneyim yaşamış oluyoruz. Yani fiziki olarak tabii ki ormana gitmek daha iyi işte. Temiz hava vesaire falan. Ama şöyle düşünsene yani ben bunu yapıyorum bu arada bu söylediğimi. Çok yoğun ve stresli bir günün ardından ormana gidemiyorsun hemen diyelim. Ki çoğumuz gidemiyoruz yani. Hani veya işte bir yeşil alana hemen çıkamayabilirsin. O günün ardından hemen böyle bir orman manzarasında veya deniz manzarası, sen paşa gönlün hangisini isterse o gün. Rahatlatıcı böyle işte kuş cıvıltıları olur, akan bir ırmağın sesi olur, denizin sesi olur. Neyse onları şey yaparken 10 dakikalık böyle bir sanal gerçeklik deneyiminin ne kadar iyi geldiğini sana anlatamam. Yani mutlaka denemen lazım. Beşinci ve son maddemiz. Bu çok acayip bir teknoloji. Buraya kadar böyle sakin sakin anlatmaya çalışmam ama yani ben istediğim kadar anlatmaya çalışayım. Mutlaka ama mutlaka ve lütfen denemen lazım. Bu öyle akıllı telefon kullandım, aa iyiymiş falan gibi bir şey değil. Beyninin buna nasıl tepki verdiğini ve o içeride yaşadığın şeyin ne kadar gerçek olduğunu, gerçek ve sanal denen kavramın artık ortadan kalktığını. Bundan dolayı lütfen korkma bu arada. Yani çok nasıl akıllı telefon bizim artık bir uzvumuz gibi ve çok rahat ama işte her şeyimizi orada yapıyoruz falan gibi. Bu da aslında biraz o noktaya doğru gidiyor. Mutlaka bu arada denemen lazım diyorum. Satın alman lazım demiyorum. Bazı etkinliklerde veya kafelerde vesaire falan bile artık bu deneyim yaşanabiliyor. Biraz araştırıp vesaire falan deneyimlemeni mutlaka tavsiye ederim. Özellikle Meta Quest 3'ün, yani şu ben bu bölümü kaydederken ki aslında en son çıkan Meta'nın cihazıydı Türkiye'de olan. Çok geniş kapsamlı farklı uygulamalar ve hatta oyunlar da mevcut burada. Tabii burada şimdi hani Apple Vision Pro mu yoksa Meta Quest 3 mü dersek aradaki farkları da iyi ortaya koymak lazım diye düşünüyorum. Bir kere Apple ekosistemine girmiş oluyorsunuz Apple Vision Pro aldığınız zaman tabii ki. Bütün Apple uygulamaları burada var gibi düşünmemek lazım. En azından şu aşamada 2024 içerisinde uygulamaların geleceği söyleniyor. Ama şu an birazcık içerisinde uygulamalar limitli olarak var diyebiliriz. Bunun yanında, bunun hatta karşısında diyelim, Meta Quest 3'te ise uygulamalar, çok fazla uygulama var. Çok fazla uygulama geliştirmeye devam ediyor. Hem oyun tarafında hem uygulama tarafında. Bunu bir ortaya koymak lazım. Tabii ki fiyat bir bariyer. 6 tane alınabiliyor aslında. 6'da 1 fiyatına Meta Quest 3 daha ulaşılabilir bir fiyatta. Bir yandan da şunu da söylemek lazım. İkisinde yani Apple'ın hand gesture denen şey, el kontrolleri bir tık daha Meta Quest 3'e göre iyi diyebiliriz sanırım. Ama Meta Quest 3'te işte kontrolörlerle, zaten işte kumanda gibi olan elde tuttuğumuz aletler var. Onun işte kontrolörlerle onları kullanmak gayet rahat. Onların dışında da onlarsız da işte klavyede yazma vesaire, onlarda da çok bir sorun yok yani, hani kullanılabiliyor gibi düşünebilirsiniz. Dolayısıyla böyle bir ikisinin de farklı şeyleri var tabii ki yani. Hani Apple Vision Pro'nun kendine göre içerisindeki deneyimi başka, işte Quest'in başka, ama hani en azından bir deneme şeyi olduğu için, hani bu Pro arasındaki farktan bahsetmiştim. Pro hani Pro tabii ki daha profesyoneller yönelik. Dolayısıyla böyle Quest 3 sanki bir tık daha hani deneme cihaz olarak alınacaksa eğer daha makul gibi görünüyor. Ama tabii ikisinde farklı avantaj ve dezavantajları var. Toparlamam gerekirse evet, yani bugün herkes gözünde tabii ki karma veya sanal gerçeklik gözlükleri dolaşmıyor. Gerçi işte hafta sonu herkes New York'ta falan işte Apple Vision Pro'yu takıp da gezenlerin işte videolarını izledik, ama işte bu penetrasyon yani kullanım yüzdeleri aslında her geçen gün artıyor ve az önce anlattığım, aslında en başta anlattığım sebeplerle de artmaya devam edecek bu kullanım oranları. Dolayısıyla hangi işi yapıyorsan ol, yakın gelecekte buradan içerik tüketiyor ve hatta buraya içerik üretiyordu bir duruma geleceğiz. Şimdiki sosyal medya gibi düşün aslında. Dolayısıyla 3 boyutlu internetin, hatta belki şöyle desek daha mı doğru olur acaba? Çok boyutlu internetin kapıları aralandı. Gelmek istemez misin? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.